Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmed bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah İbn Mesud'un rivayetleriyle de baş başayız. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bize aktardı ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever? Yani kim varisinin kendisinden sonra onun malına mirasçı olacak kişinin malını kendi malından daha çok sever? Ashab dediler ki ey Allah'ın Resulü hepimiz kendi malımızı varislerimizin malından daha çok severiz dedi. İnsan kendisinden sonra malı ne yapsın? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilin ki hepiniz varisinin malını kendi malından daha çok sever. Malından ancak ahiret günü için gönderdiğin kısmı senindir. Varisinin malı ise geriye bıraktığındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz aranızda kimi güçlü sayarsınız diye sorunca dediler kimsenin yenemediği kişiyi güçlü sayarız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Asıl güçlü olan kişi öfke anında kendisine hakim olan kişidir buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz kime rakup diyorsunuz diye sorunca çocuğu olmayana diyoruz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksine rakup çocuklarından hiçbirini kendisinden önce ahirete göndermeyendir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorularla öğretiyor. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla, ashabıyla konuşuyor. Şu anda bizimle de konuşuyor, bize de soruyor. Kim hangi malı sever diye sordu birincisinde. Kendi malını mı yoksa kendisinin bırakıp da varislerinin eline düşen malı mı? Hangisi çok sever kişi? İnsanlar dediler elbette kendi malımızı çok severiz. Fakat Resulullah dedi ki biliniz hepiniz varisinin malını kendi malından daha çok seviyor. Malından ancak ahiret günü için gönderdiğin kısmı senindir. Yani benim malım diyeceğin şey ahirete yatırım olarak yaptıklarındır. Varisinin malı ise senin geriye bıraktığındır. Siz onu tutuyorsunuz elinizde, seviyor, benim olsun diye uğraşıyorsunuz. Fakat bu sana kalmayacak, senden sonrasına kalacak. Asıl sana kalan ise senin Allah için gönderdiklerindir. İkincisi şöyle ki güçlü. Güçlü kişi diye kime dersiniz? Dediler, kimsenin yenemediğine deriz. Hayır, asıl güçlü kişi öfke anında kendine hakim olabilen, kendini kontrol edebilen kişidir buyurdu. Ve üçüncü soru, rakup kimdir? Çocuğu olmayandır. Biz ona böyle söyleriz. O günkü toplumda böyle deniliyordu. Ama Peygamberimiz buna da farklı bir yorum getirdi. Dedi ki rakup, çocukları olup da hiçbirini kendisinden önce göndermeyen ahirete, yani çocuğu ölmeyen kişidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun bir hayır olduğunu söylemi istedi bize. Demek ki çocuğu ölen kişinin büyük bir kaybı var, büyük bir acısı var ama aynı zamanda büyük de bir nimeti ahiret gününde kendisine gelecek. Bundan yoksun olan kişi ise sanki çocuğu olmayan kişi gibidir diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ahmed bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edelim. 3627. rivayetle birlikteyiz. Yine Abdullah İbn Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Mümin kimse günahlarını üzerinde bulunduğu ve içine düşmekten korktuğu bir dağ gibi görür. Mümin günahlarına nasıl bakıyor? Üzerinde bulunduğu ve içine düşmekten korktuğu bir dağ gibi. Yani üzerine gelen bir dağ var. İndi inecek, altında ezilip kalacak. Böyle görür, büyütür gözünde günahları. Günahkar olan kişi ise günahlarını burnunun üzerine konan ve şöyle git diye kovalayınca uçup giden sinek gibi görür, küçümser, hafife alır. Demek ki Müslüman günahı küçük de olsa onu büyük görecek. Çünkü kime karşı işlendi? Allah'a karşı. Bundan dolayı tövbesi için çabalayacak. Günahkar ise günahı dert etmez, tövbe ederim, geçer gider filan gibi düşünür. Ama öyle değildir. Rabbim korusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinin tövbe etmesinden dolayı Allah'ın duyduğu hoşnutluk büyük ve kurak bir çölde üzerinde yiyeceği, içeceği ve ihtiyaç duyabileceği her şeyi bulunan bineğiyle yola çıkan ancak onu kaybeden, sonra onu aramaya çıkan, sonra ölümle baş başa kalınca da kendi kendine onu kaybettiğim yere geri döneyim de bari orada öleyim diyen, oraya döndüğünde uyuyakalan ve uyandığında yiyeceği, içeceği ve ihtiyaç duyabileceği eşyaları ile bineğinin yanı başında olduğunu gören kimsenin sevincinden daha fazladır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok muhteşem bir örnek anlatıyor bize. Bir adam devesiyle birlikte çöl yolculuğunda ve devenin üzerinde bütün ihtiyaçları var. Yiyeceği, içeceği, her şey. Fakat bir mola yerinde onu kaybediyor. Adam yana yakıla onu arıyor bütün çölde ve artık ölümle burun buruna susamış, acıkmış, bitmiş, tükenmiş. Diyor ki bari gideyim de kaybettiğim yerde öleyim, orada bekleyeyim. Oraya vardı, uyudu ve uyandı. Bir baktı ki devesi yanı başına gelivermiş. Nasıl sevinir adam? Ne diyeceğini şaşırır. Cümleler karışır. Muhteşem bir durumdur bu. İşte bu sevinçten daha fazladır. Allah-u Teala kul kaybolup da günahların içerisinde geri döner. Rabbim affet, bağışla Allah'ım deyip dönerse Allah-u Teala bu adamın sevincinden daha fazla sevinir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz böyle bir tövbeyle Allah'ın merhametine ulaşırsak ve cenneti buluverirsek bizim sevincimiz nasıl olacak ya? Ahmet bin Hanbel'in Müsned'i 3630. rivayet Abdullah bin Mesud şöyle aktarıyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, haksız yere bir kişi öldürüldü mü mutlaka onun kanından yani günahından o kadar bir pay da Adem'in kan döken ilk oğluna, hani Kabil diye bildiğimiz o oğluna verilir. Çünkü öldürme fiilini ilk başlatan odur. Bir hayra öncülük yapan, o hayrı yapanların sevabından alır ve sevap aldığı kimselerden bir şey eksiltilmez. Allah-u Teala sanki aynısından ona da yazar. Bir kötülüğe önder, rehber olan da aynı şekilde kendisinden sonra o günahı işleyenlerin işledikleri günahların aynısının sanki fotokopisi çekilir ve onun günah dosyasına konulur. Bu konuda Adem'in iki oğlundan katil olan Kabil'in de dosyası böyledir. Kendisinden sonraki bütün öldürme işlerini başlatan, ön ayak olan odur. Ya Rabbi sen bizi koru. Günah işlemekten de, günahın önderleri olmaktan da Allah'a sığınalım inşallah. 3632. rivayet, Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir günü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu esirler konusunda ne dersiniz diye arkadaşlarına sordu ashab-ı kirama. Ebu Bekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, bunlar senin kavmin ve akrabalarındır. Onları öldürme. Olur ki Allah'a tövbe edip dönerler dedi. Böyle aktardı görüşünü. Hazreti Ömer ise Allah ondan da razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, bunlar seni yalanladı, yurdundan çıkardı ve seninle savaştı. Getir ve boyunlarını vur dedi. Medineli Abdullah bin Revaha ise, ey Allah'ın Resulü, bunları odunu bol bir vadiye götürüp yak dedi. Onun böyle dediğini duyan Abbas, akrabalık bağını kesip attın dedi. Bu görüşlerin ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir karşılık vermedi ve çadırına girdi. Dışarıda bekleyenlerin kimi, Ebu Bekir'in görüşüne göre hareket edecek derken, kimisi de Ömer'in görüşünü uygulayacak ya da Abdullah bin Revaha'nın görüşünü uygulayacak demeye başladılar. Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkıp çadırından şöyle buyurdu: Allah kendisine bağlı olan bazı kişilerin kalplerini öyle bir yumuşatır ki sütten daha yumuşak olur. Kendisine bağlı bazı kişilerin de kalplerini öyle bir katılaştırır ki kayadan daha sert olurlar. Ey Ebu Bekir! Senin tutumun İbrahim aleyhisselamın tutumuna benzemektedir ki o, İbrahim suresi 36. ayet, artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin demişti. Yine bu tutumun İsa aleyhisselamın tutumuna benzer ki o, eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Maide 118'de böyle demişti. Ey Ömer! Senin de tutumun Nuh aleyhisselamın tutumuna benzemektedir ki o, ey Rabbim! Kafirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Nuh 26'da. Yine bu tutumun Musa aleyhisselamın tutumuna benzemektedir ki o da, ey Rabbimiz! Sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler demişti. Yunus suresi 88'de. Sizler şu an yoksulsunuz. Onun için fidye vereni serbest bırakın, vermeyenin de boynunu vurun. Abdullah, ey Allah'ın Resulü, Süheyl bin Seyda bundan müstesna olsun. Çünkü onun Müslüman olduğunu söyledin işittim deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susup herhangi bir şey demedi. Abdullah bu konuda, o gün gökten başıma taş düşmesinden korktuğum kadar hiçbir günde korkmadım dedi. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl bin Beyda müstesnadır buyurdu. Ardından Allahu Teala yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey yani bu fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Enfal 67-68. Ayetler geldi. Rabbimiz bu ayetlerini indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir bunun üzerine ağladılar. Hazreti Ömer geldi yanlarına. Yani niye ağlıyorsunuz? Eğer ağlanacak bir konuysa ben de ağlayayım. Değilse ağlamaya çabalarım anlamında sözler söyledi. Çünkü onların derttaşı. Evet, Rabbimizin muradı bu ayetle Müslümanlara öğretilmiş oldu. Fakat Rabbimiz yine de Bedir halkından bu yakalananların fidyesi alınıp da serbest bırakılmasına da izin verdi. Bu da onun bir başka takdiri. Bu yaşanacak. Müslümanlar böyle karar verecekler. Mevlamız böyle söyleyecek ve böylece Müslümanlar öğrenecekler. Her şey bu şekilde Allah-u Teala'nın elinde cereyan etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarını Peygamber aleyhisselamların cümleleriyle anlattı. Hazreti Ebu Bekir'i İbrahim aleyhisselam ve İsa aleyhisselam ayetleriyle onlarla tanıttı. Hazreti Ömer'i ise Nuh suresinden Nuh aleyhisselam ve Yunus suresinden de Musa aleyhisselamın tavırlarıyla benzeştirdi. Her zaman söylemeye gayret ediyoruz. Peygamber aleyhisselamların Kur'an'da anlatılması işte bundandır. Biz onların ahlakıyla, tavrıyla, yöntemleriyle, tarzıyla hayatımızı şekillendireceğiz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3636. rivayete gidiyoruz inşallah. Abdullah İbni Mesud'un bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Miskin, dolaşıp insanlardan bir şey isteyen, bir iki lokma veya bir iki lokma verilince geri dönen kişi değildir. Miskin, iffetinden dolayı yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemeyen, hali bilinmediği için de kendisine sadaka verilmeyen kişidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kelimeleri, kavramları bizim için açıklıyor, farklı hale getiriyor. İnsanların zihninde bir anlayış var, bunu düzeltiyor. Bundan evvelki okuduğumuz bilgilerde güçlüyü sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rakubu sordu, buna bir anlam getirdi. Burada da miskin kime denir? O gün insanlar miskin denince, yani fakir fukara anlamında konuştuklarında, böyle bir şeyler isteyen, eline bir şeyleri konulunca, bir iki lokma yiyince geri dönen kişi bu değil. Asıl miskin öyle iffetli ki insanlar varıp da bir şey istemiyor. Bundan dolayı insanlar onu tok zannediyorlar, ihtiyaçsız zannediyorlar. Öyle afif duruyor, iffetli duruyor. Asıl Müslümanların görüp fark etmeleri gereken kardeşleri bunlardır. İsteyen zaten istemeyi başarmaktadır. İhtiyacını arz etmektedir. İnanırız ya da inanmayız ama varırız, onun o ihtiyacını gidermeye gayret ederiz. Ama öte yandan kendini arz etmeyen fakat mağdur durumda olan Müslümanları bulmak Müslümanın firasetidir. Allah müminlerin gözlerine ve gönüllerine nur koymuştur. Allah'ın vahyiyle, kitapla baktıklarından kardeşlerin durumlarını da fark ederler. Allah'ın ayetlerine, kitabın, Allah'ın ayetlerine, kainatın, Allah'ın ayetleri olan insanlara, Müslümanlara nasıl bakacaklarını bilirler ve bunu görürler. Rabbimden de biz bu nimeti istiyoruz. İnsanlar ellerindeki aletlere, çevrelerindeki eşyalara, hayatın içindeki kaptırdıkları çalışmalara, uğraşlara öyle dönükler ki ne karısının, kocasının, çoluğunun, çocuğunun, ana babasının, ne de konu komşusunun, ne de dostlarının, arkadaşlarının, beraber yaşadıkları insanların durumlarını fark etme özelliği yok. Furkan sahibi olan Müslümanlar, yani Allah'ın kelamının bilgisine ulaşmış Müslümanlar bunu kalplerinde oluştururlarsa İnşallah Allah-u Teala onların da gözlerine böyle bir mercek koyar. Etraftaki dostların durumlarını fark ederler. Acılı olanın acısına, mutsuz olanın mutsuzluğuna, dertli olanın derdine, ihtiyaçlı olanın ihtiyacına çare olabilecek bir kapasite kazanırlar. Mevla kendisinden kaynaklanan bir bilgelikle insanları, olayları değerlendirip yardımı da ona göre yapabilen kullarından eylesin. Birilerinin gazına gelerek, birilerinin yönlendirmesiyle Allahu Teala istiyormuşçasına başka taraflara doğru kanalize edilen, aklı da, fikri de, yüreği de hep başkalarının elinde olan kimselerden olmaktan bizi de korusun. Yani vahiyle düşünmeyen, ayetlerle, hadislerle hareket etmeyen insanlar, insanların cümleleriyle, medyanın itelemesi, kakalamasıyla başka yerlere doğru giderler, savrulurlar, Rabbim korusun. 3638 Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğruluktan ayrılmayın. Doğruluk kişiyi iyiye, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söylemeyi adet edindiği zaman Allah katında doğrulardan, sıddık biri olarak yazılır. Yalandan da sakının. Çünkü yalan kişiyi nihayetinde kötüye, kötülük de sonunda cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeyi adet edindiği zaman Allah katında yalancılardan biri olarak yazılır. Rabbim bizi korusun. Doğru Allahu Teala'nın doğrularıdır. Bu doğrudan ayrılmayacağız ve doğru konuşmaya, doğru söz söylemeye gayret edeceğiz. Özellikle Allah'ın kelamı dilimizde olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü dilimizde olacak. Bunu doğrulayan bir hayatımız olduğunda, yani Allah'tan gelen bilgiye sadakatle bağlı, onun gereğini yapan adamlar olduğumuzda ve ancak ağzımızdan da bu doğrular çıktığında, bu bizi iyiliğe, birre götürecek, bir de bizi cennete taşıyacak. Değilse yalan var hayatta. Yalan, Allah-u Teala'nın istemediği bir hayatı konuşmak, söylemektir. Allah'ın ayetlerini yok saymak, yalan saymak, Allah'sız, peygambersiz, kitapsız, ahiretsiz bir dünya kurmaktır. Yaşanan hayatın tersini üretmektir. İnsanların kendi üretimi olan bilgilerdir yalan. Yalan söyleye söyleye, bir yalanla birlikte ola ola insan kötüye bulaşır, fucura gider. Fucur da insanı cehenneme götürür nihayetinde ve böylece kaybedenlerden olur. Allah katında da öyle yazılır. Bir tarafta sıddık olarak yazılmak var, bir tarafta kezzap olarak yazılmak var. Allah sadakatle kendisine bağlı olan kullarından eylesin bizleri. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3639. rivayet, Abdullah İbni Mesud'un ifadesine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben havz başına sizden önce varacak olan öncünüzüm. Bazı toplulukları oraya yaklaştırmak için çalışacağım. Ancak başaramayacağım. Rabbim, bunlar ashabım, benim arkadaşlarım dediğimde Allah, senden sonra onların neler yaptıklarını bilmiyorsun" buyuracak. Ya Rabbi sen bizi koru. Peygamber aleyhissalatü vesselam mahşer günü görülecek olan bir havuz olayından bahsediyor. Havz-ı Kevser. Peygamber aleyhissalatü vesselam oraya varacak öncümüz ve bizi orada bekliyor. İnsanlar oraya koşacaklar. Ümmeti Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları içirecek. Kanacaklar, doyacaklar, içecekler. Ama kimileri gelemeyecek bir türlü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları da alıp yakalamak, onlara da su içirmek derdinde olacak. Dünyada nasıl ki uğraştıysa orada da uğraşacak. Fakat başaramayacak. Ama diyecek, Rabbim bunlar benim ümmetim, benim arkadaşlarım. Rabbim diyecek, senden sonra onların neler yaptıklarını bilmiyorsun. Neler ürettiler, senin dinini nasıl bozdular, nasıl başka şeylere meylettiler sen bilmiyorsun. Bir başka rivayette uzak olsunlar, uzak olsunlar benden diyecekmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3640. rivayet şöyle: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başınıza öyle idareciler gelecek ki onların adam kayırdığını göreceksiniz buyurunca ashab, ey Allah'ın Resulü, o zamana yetişen kişi ne yapsın diye sordular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinize düşen hakkı ödeyin, hakkınız olan şeyi de Allah'tan isteyin buyurdu. İslam toplumunda yaşanan bir durum olacak. Allah'ın kurallarına rağmen, Allah'ın yasalarının hakim olduğu bir ortama rağmen, idarecilerde adam kayırmalar olacak. Haksızlık meydana çıkacak. Rabbim korusun. Bu yaşandı, yaşanacak da. Ne yapılacak o zaman? Üzerinize düşeni, hakkını ödeyin. Yani siz gereğini yapın. Hakkınızı alamadığınızda da sabredin, Allah'tan isteyin. Bu mutlaka size verilecek kıyamet gününde. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3642. rivayet. Harise bin Mudarrib'in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Abdullah İbni Mesud İbnün Nevvaha'ya, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Müseyleme'den elçi olmasaydın boynunu vururdum buyurduğunu işittim. Şu anda sen elçi değilsin dedi. Ardından ey Haraşe, kalk ve şunun boynunu vur deyince Haraşe kalkıp İbnü Nevvaha'nın boynunu vurdu. Kim bu İbnü Nevvaha? Medine'ye geldi. Müslüman oldu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanında kaldı. Hatta Bakara suresini öğrendi. Dini bildi. İslam'ın neredeyse seçkinlerinden olay yazdı. Sonra kendi kavminin yanına döndü, Benu Hanife'ye, ve orada Müseylemetül Kezzab, yalancı peygamber var ya, ona tabi oldu, ona inandı, peygamberimizi yalanladı. Öğrendiği tüm bilgileri ise İslam hakkında transfer etti Müseyleme'ye. Müseyleme de bununla daha da bilgilenmiş, atışı sağlam olmuştu. Yalancıydı. Yalanı fark ediliyordu. İbn-i Nevvaha ile birlikte biraz daha kaliteli bir gösteri ortaya koyabildi. Ve yine Müseyleme'nin elçisi olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Efendimiz demişti ki eğer sen elçi olmasaydın, çünkü elçi öldürülmez, boynunu vururdun buyurdu. Böylece geri döndü gitti. Sonra Abdullah İbni Mesud o bölgeyi idare etme konumunda, oranın hakimi rolünde İbn-i Nevvaha ile karşılaşınca onu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle demişti. Elçi olmasaydın öldürürdüm, şimdi elçi değilsin, durum serbest, ben de seni öldürüyorum dedi ve onu öldürttü. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. 3643. hadis-i şerif şöyle. Yuseyir bin Cabir'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Biz Kufe'deyken kızıl bir rüzgar esti. Bu sırada görüş sahibi olmayan biri kıyamet koptu. Ey Abdullah İbni Mesud dedi. Heyecanlandı adam. Hani kızıl rüzgar esecek, kıyamet gelecek filan. Böyle bir bilgi oluyor ya. Arkasına yaslanıp uzanmış olan İbni Mesud öfkelenerek kalkıp oturdu. Ve vallahi miras taksim edilmez olmadıktan ve ganimetle bir ferahlık bulunmaz olmadıktan sonra kıyamet kopmayacaktır. Düşmanlar İslam'a karşı, İslam ahalisi de düşmana karşı toplanacaktır dedi. Sonrasında ravi söz konusu hadisi aktarıp İbni Mesud'dan naklederek şöyle devam etti. Bir kişi Deccal topraklarınıza gelip çocuklarınızı aldı diye bağıracaktır. Bunun üzerine ellerindekini geri atacaklardır. Sonra 10 kişilik bir süvari grubu öncü olarak gönderilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onların ve babalarının isimlerini, atlarının rengini biliyorum. Onlar o zaman yeryüzünün en hayırlı süvarileridir ya da onlar o zaman yeryüzünün en hayırlı süvarilerindendir buyurdu. Bir şunu anlayalım. Kıyamet alametine benzer yaşanılan bazı durumlar bizi hemen heyecanlandırıp da oluyor, bitiyor, geliyor haline getirmeyeceğiz. Oysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesi zaten kıyametin gelişinin habercisidir. Ben ve kıyamet şöyleyiz dedi ve iki parmağını göstermişti. İki parmak arası ne kadar? Resulullah'ın gelmesi artık asr-ı Muhammedi'nin başlangıcıdır. Yani kıyamete kadar olan çağ Efendimizin çağıdır. Kıyamet yaklaşmıştır. Ve Kur'an'da zaten iki sure de böyle başlar. Kıyamet yaklaştı diye. Kamer ve Enbiya suresi. Dolayısıyla yaklaşan yaklaşmıştır. Geliyor, gelmekte olan. Ama bu tür bir takım olayları tabir ederek insanlara kıyametin kopuşu ile ilgili korku vermek yerine kıyamet sonrasında hesabın korkusunu yüreklere vermek gerekir. Kur'an'ın ayetlerini okuyan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini okuyan bir Müslüman şunu görecektir. Ben hesap günü için ne hazırladım? Kıyamet kopacak ama benim hazırlığım ne? Ve Abdullah İbni Mesud da böyle dedi zaten. Miras taksim edilmez olmadıktan sonra. Yani insanlar mirası Allah-u Teala'nın istediği gibi taksim etmeyip ve öyle çok mal var ki kimse yüzüne bakmaz hale gelmedikçe, ganimetle bir ferahlık bulunmaz hale gelinince, yani ganimet var ama kimse yüzüne bakmıyor. Dünya önemini yitirmiş, eşya önemini yitirmiş bir hale dönmedikçe kıyamet gelmeyecek diyor. Bir de bir başka faktörü söylüyor. Düşmanlar İslam'a karşı, İslam ahalisi de düşmana karşı toplanacak. Yani yeryüzü iki blok olacak. Bir tarafta küfür cephesi, bir tarafta İslam cephesi olacak. Ve o sırada Deccal'ın çıktığı da haber edilecek. Ve o gün Deccal'ın çıkışıyla alakalı bilgi toplamak üzere 10 kişilik bir süvari grubu harekete geçecek ki Peygamberimiz sanki gözüyle görmüşçesine diyor ki ben onlara bakmışım, ve onların kim olduğunu, atlarının rengini, dedelerinin babalarının adlarını da size söyleyebilirim. Onlar yeryüzünün en güzel süvarileridir ya da en güzel süvarilerindendir ifadesini kullanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki atlar pek de gündemden kalkmayacak. Bunu anlayacağız. Bu motorlu çağ ne olacak? Nasıl bir duruma gelecek? Ben bunları bilmiyorum. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğruyu söylediğini biliyorum. Ve hayat ne tarafa doğru dönecek? Ancak Allah'ın takdiriyle olacaktır. Hazırlığımızı çoğaltalım inşallah. Başka çare yok. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3644. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriyle konuşuyorken veya şöyle yaparken veya şunu yaparken Amr bin Said bunu rivayet ederken birini unuttu, diğerini ben unuttum diyor raviler. Yanına girmeme engel olmazdı. Yani hadisi bu parantez dışında bir daha okumaya çalışayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriyle konuşurken ya da yanına girmeme engel olmazdı. Bir defasında yanına geldiğimde içeride Malik bin Mürare er-Rahavi vardı. Girdiğimde Malik, ey Allah'ın Resulü, gördüğün gibi bana bir güzellik ihsan edilmiş. Yani yakışıklıyım. Bundan dolayı iki ve daha fazla ayakkabı bağında olsa bile başkasının benden üstün olmasını istemem. Yani ben böyle şeyler seviyorum. Bunlarda başkası beni geçti mi zoruma gidiyor. Ben böyle üzerimin, elbisemin, ayakkabımın, bağının tatlı olmasını istiyorum. Bu isteğim haddi aşma mıdır diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, hayır, haddi aşmak değildir, bağı değildir. Çünkü bağı, yani haddi aşmak, başkalarının hakkını yemek ve insanları küçük görmektir buyurdu. Bu hadis-i şerifte bağı olarak ifade edilen konu, başka rivayetlerde kibir olarak da ortaya çıkıyor. Nedir haddi aşmak ya da kibir? Öyleyse başkalarının hakkını yemek, insanları sömürmek, insanlara kötülük yapmak, zulüm yapmak, aşağılamak, küçük görmektir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim insanları, kardeşlerimizi, dostlarımızı küçük görmek, hor görmekten ve onların hakkını yemekten bizleri muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.